Ayrım 11.
Başka ve oldukça hoş bir şaşkınlığı da yemeğe oturmamızdan az önce Gregorio büyük kızından bana bahçeyi gezdirmesini istediğinde yaşadım. Bu bir iki dakika genç kız konusundaki bütün olumlu izlenimlerimi doğruladı. Her an gülümsüyor, zarif adımlarla yürüyor ve her çiçeğin adını biliyordu. Konuşmasını dinlerken yaşamım başka türlü gelişseydi, Marta'yı tanımamış olsaydım, evim, ticaretim ve kız kardeşim denizin öbür ucunda olmasalardı, belki de Gregorio'nun kızıyla mutlu olabilirdim dedim kendi kendime. Ama çok geç artık ve bensiz mutlu olmasını diliyorum. Bu Paskalya gününün önemsiz olaylarını saymayı bitirirken arkadaşımın karısı erdemli hanımefendi Oretina'nın bugün beni yüzü gülerek ve bir tür sevinç belirtisiyle karşıladığını eklemeli miyim bilmiyorum. Gitmek üzere olduğumu ve bir daha geri gelmeyeceğimi bildiği için olmalı. 26 Nisan 1666 Pazartesi. Odamda pencerenin önünde bakışlarım uzaklarda oturuyordum ki ansızın kapı açıldı. Geriye döndüm. Eşikte çok genç bir denizci vardı. Kapı kulpunu bile elinden bırakmadan nefes nefese Londra'ya gitmek isteyip istemediğimi sordu. O an başımı döndürdü bu olay. Yazgının bir çağrısı gibi gördüm ve evet yanıtını verdim. O da iskele almak üzere olduklarını söyledi ve acele etmemi rica etti. Tek tük eşyamı toplayıp iki bohça haline getirdim. Çocuk iki melek kanadı gibi açtığı kolların altına aldı bohçaları. Bol bir takkenin altına topladığı uzun sarı saçları vardı. Peşinden merdiveni indim. Hancının karısının eline bir iki metelik sıkıştırmak ve veda etmek için bir an durdum. Önce dar sokaklardan sonra da rıhtımdan iskeleye dek koştuk. Dilim bir karış dışarıda çıktım iskeleden. Sonunda gelebildiniz diye seslendi kaptan. Az daha siz olmadan gidecektik. Ona tek bir soru soramayacak kadar soluk soluğaydım. Yalnızca gözlerim şaşkınlıkla büyüdü ama kimse bunun farkına varmadı. Bu satırları Sanctus Dionysius adlı gemide yazıyorum. Evet, açık denizdeyim artık. Cenova'ya tasarlamadan geldim. Bir ay sonra aynı biçimde, neredeyse aynı biçimde ayrılıyorum şimdi oradan. Cübe ile hızlı bir dönüş yapmakla önce İzmir ve Sakız'dan geçmenin ya da başka bir yerlere uğramanın yarar ve zararlarını tartmaktaydım hala. Oysa yazgı benim haberim bile olmadan çoktan belirlemişti yolumu. Bir sandığın üstüne yığılıp soluğumu toplamaya çalışırken gerçekten beni mi beklediklerini sorup duruyordum kendi kendime. Genç denizcinin Malta Haçıhanı'ndan almaya gittiği başka bir yolcu muydu yoksa? Ayağa kalktım ve gözlerimle bütün rıhtımı taradım. Elini kolunu sallayıp bağırarak koşan birini görmeyi bekliyordum. Ama kimse koşmuyordu. Yalnızca beli bükülmüş hamallar, sakin gümrükçüler, memurlar, işsiz güçsüzler ya da şık giysiler içinde dolaşan insanlar vardı rıhtımda. Bu sunumcular arasında tanıdık bir yüze rastladım. Baldi. Melchione Baldi. Din Gregorio'nun evinde yüz kez lanetlediğim adam bir duvara yaslanmış bana işaret ediyordu. Yüzü terden ve mutluluktan pırıl pırıldı. Pazarlarını, bayram günlerini ve tüm boş saatlerini limanda geçirdiğini, gemilerin gidiş gelişini seyrettiğini, denizcileri konuşturduğunu söylemişti bana. Tüccar olduğu kadar düş kurmayı seven biriydi o. Bir yolculuk hırsızı ya da daha çok yolculuklara yataklık eden biri. Dün beni soktuğu sıkıntıdan sonra gülümsemek yerine onu paylamak geliyordu içimden ve bir an bakışlarıyla karşılaşmamak için gözlerimi kaçırmayı düşündüm. Ama bu da biraz ayıp kaçardı. Üstelik tam da geri dönmemecesine Cenova'dan ayrılmak üzereyken. Adam beni memnun etmek istemişti. Şu anda da Bacchus yontusuyla ilgili her şeyin yolunda gittiğini ve ona minnettar olduğumu sanıyor olmalıydı. Kızgınlığımı unutup sanki uzaktan yeni fark etmişim gibi telaşlı ama sıcak bir dostluk işareti yaptım ona. O da hareketlendi, elini kolunu salladı. Bu son karşılaşmadan mutlu olduğu açıkça belliydi. Ben de kendi kendime her zaman eleştirdiğim bir huyumdur bu, sessiz barışmadan rahatlamıştım. Gemi yavaş yavaş rıhtımdan uzaklaşmaya başladı. Baldi beyaz bir mendille işaretler yapıyordu hala. Ben de ara ara elimle küçük bir işaret yapıyordum ona. Aynı zamanda durmadan çevremi gözden geçiriyor ve hangi mucize sonucunda bu gemide bulunduğumu anlamaya çalışıyordum. Ne hüzünlü ne de neşeliydim o an. Şimdi bu satırları yazarken de olmadığım gibi. Yalnızca şaşkındım. Belki bu sayfanın altına takdiri neyse o olsun diye yazmak akıllıca olur. Çünkü ne olursa olsun öyle olacak belli ki. 27 Nisan, denizde. Dün yazgıdan söz ettim çünkü ozanların ve büyük gezginlerin hep öyle yazdığını gördüm. Ama aptal değilim. Hepimizin güçlü ya da zayıf, becerikli ya da saf, onun kör oyuncakları olduğumuz gerçeği bir yana bırakılırsa, yazgının bu yolculukla hiçbir katkısı olmadığı açık. Hangi elin yolumu çizdiğini, hangi elin beni denize, batıya, Londra'ya yolladığını bal gibi biliyorum. O anda soluk soluğa kalmışlığım, şaşkınlığım, yola çıkışın gürültü patırtısı içinde anlamamıştım. Oysa bu sabah her şey apaçık gözümde. Her şey derken çok az abartıyorum. Beni itenin kim olduğunu biliyorum. Gregorio'nun hangi ustaca manevralarla İngiltere'ye gitme düşüncesini bana kabul ettirdiğini seziyorum. Ama henüz bütün hesaplarını kestiremiyorum. Beni hala kızıyla evlendirmek istediğini ve büyük olasılıkla bir daha hiç geri gelmeyeceğim Jübe'yle doğru yola çıkmamı engellemeyi amaçladığını tahmin ediyorum. Dünyanın öbür yanına doğru bu bir iki aylık yolculuk belki beni biraz daha kucağında tuttuğu duygusunu veriyor ona. Ama Gregorio'ya kızmıyorum, ne ona ne de bir başkasına. Kimse beni zorlamadı yola çıkmam için. Sarı saçlı haberciye hayır demem yeterdi. Bir süre daha Cenova'da kalacağımı ya da doğuya yol alacağımı söyleyebilirdim. Ama ben koştum bu naveyi yakalamak için. Eğer Gregorio suçluysa ben de suç ortakları arasında sayılırım. Tıpkı yazgı, canavarın yılı ve yüzüncü at gibi. 28 Nisan, denizde. Dün akşam o birkaç boyun eğmiş satırı yazdıktan sonra beni hamdan almak üzere gönderilen genç sarışın denizcinin güverteden geçtiğini gördüm. Yaklaşması için işaret ettim. 2-3 ısrarlı soru sormaya niyetliydim ona. Ama gözlerinde çocuksu bir korku vardı. Ben de tek sözcük söylemeden avuçlarını iri bir gümüş sikke yerleştirmekle yetindim. Deniz yola çıktığımızdan beri sakin, yine de beni tutmasını engelleyemedim. Denizde beni dalgalardan çok tersliklerin hasta ettiğine inanacağım neredeyse. Şu anda ne başım dönüyor ne de içim bulanıyor. Ama sayfaların üstüne daha fazla eğilmeye cesaret edemiyorum. Başka zaman duymadığım mürekkep kokusu bugün rahatsız ediyor beni. Birden duruyorum. 3 Mayıs. Bu pazartesi sabahı bir haftadan beri ilk kez sağlama yakın adımlarla güvertede yürürken geminin cerrahı yanıma gelip gerçekten de Signor Gregorio Manquiabacca'nın müstakbel damadı olup olmadığımı sordu. Bu biraz aşırı ya da en azından erken tanımlamaya gülümseyerek gerçekten de dostlarından biri olduğumu ama aramızda hiçbir aile bağı olmadığını söyledim. Sonra da tanıştığımızı nereden bildiğini öğrenmek istedim. Bunu bana söylediği için ansızın rahatsız olmuş göründü ve kaptanın onu çağırttığını bahane ederek ortadan kayboldu. Bu olaydan birçok şeyin arkamdan fısıltıyla konuşulduğunu anladım. Belki de karavana saatinde hepsi matrak geçiyor benimle. Buna kızmam gerek ama önemi yok diyorum. İstedikleri kadar alay etsinler. İyi yürekli ve göbekli antika tüccarı Baldassare Emriaco ile alay etmek kolay iş. Oysa kaptanla dalga geçseler kırbaç cezasına çarptırılabilirler. Tanrı biliyor ki o da gerçekten hak ediyor alayı, belki de daha fazlasını. Gelin siz karar verin. Alışılmış yolu izleyip Nice ve Marsilya'da ya da en azından bu iki limanın birinde duracağına, kuzeydoğu rüzgarının bizi 5 günde oraya götüreceği bahanesiyle gemiyi doğrudan İspanya'nın Valencia limanına yöneltmeye karar verdim. Ama rüzgar oynak çıktı. Bizi açık denize kadar sürdükten sonra soluğu kesildi. Sonra da her gece yön değiştirdi. O kadar ki 8 günlük bir yolculuk sonunda hala hiçbir yerde değiliz. Ne İspanya ne de Fransa kıyısını görebiliyoruz. Korsika, Sardunya ya da Balear adaları bile yok görünürlerde. Neredeyiz biz şimdi? Tam bir bilmece. Kaptan bildiğini söylüyor. Gemide hiç kimse tersini söylemeye cesaret edemiyor. Göreceğiz bakalım. Kimi yolcuların yiyeceği, çoğunun neredeyse hiç suyu kalmadı. Henüz bir felakete uğramış değiliz ama fora yelken ona doğru gidiyoruz. 5 Mayıs. Sanctus Dionysius'un gövertesinde iki kişi bir köşede fısıldaşıyorsa kaptandan söz ediyorlar demek bu. Kimileri gözlerini göğe kaldırıyor, o zaman bazıları artık gülmeye de cesaret ediyor. Ama düşüncesizliği bizi daha ne kadar yalnızca güldürecek ve fısıltıyla konuşturacak bilemiyorum. Bana gelince ben bütünüyle kendime geldim, dolaşıyorum, bol bol yiyorum, onunla bununla tartışıyorum. Çevremde hala deniz tutmasından rahatsız olanları biraz küçümseyerek izliyorum. Yemek için burada satılan şeyler dışında bir şey almayı düşünmemiştim. Bir ahçı tutmadığıma ve yiyecek almadığıma pişmanım şimdi. Ama her şey o kadar çabuk oldu ki özellikle de Hatem'in yanımda olmaması üzüyor beni. Umarım başına bir şey gelmemiştir ve sağ salim Cübeyl'dedir şimdi. O Cübeyl'e ki yeri gelmişken söyleyeyim aslında ben dönmüş olmalıydım. Bugün öyle düşünüyorum oysa ters yöne doğru yola çıkmadan önce böyle düşünmüyordum. Ne yapalım böyle? Omuz silkiyorum. Yakınmak istemiyorum. Denize karşı bir Ceneviz şarkısı mırıldanıyorum. 2 yazgı kararı arası yoğun kararsızlıklarımı aktarıyorum defterime. Evet böyle boyun eğiyorum. Madem ki her şeyin toprağın altında sonuçlanıyor hangi yoldan gittiğin ne fark eder? Ve neden kestirmelerden gideyim yolu uzatmak yerine? 6 Mayıs. İyi bir kaptan Atlantik'i Akdeniz'e döndürür. Kötü bir kaptansa Akdeniz'i Atlantik haline getirebilir. Gemideki yolculardan biri, bir Venedikli, bugün yüksek sesle söylemeye cesaret etti bunu. Bana değil, küpeşlerin yakınında toplanmış herkese hitap ediyordu. Onunla konuşmaktan kaçındığımsa da tümcesini aklımda tuttum, bu sayfaları aktarmayı düşünerek. Gerçekten de hepimiz denizin sonsuzluğunda kaybolmuş hissediyoruz kendimizi. Ve birinin kara diye bağıracağı anı saygıyla bekliyoruz. Oysa en bildik sularda ve en iyi mevsimdeyiz. Son söylentiye göre yarın akşam Barcelona ile Valencia arasında bir yerde karaya yanaşacakmışız. Marsilya, Aigues Mortes, Mahon ya da Cezayir denseydi ona da inanırdık. O denli yitirdik tüm kerterizlerimizi. 7 Mayıs 1666 Akdeniz'de bir yerde. Bugün kaptanla bir iki kelime konuştuk. 40 yaşında. Adı Centurione ve hiç çekinmeden deli olduğunu yazabilirim buraya. Deli sözcüğünü gözü pek tedbirsiz, hayalci ya da dengesiz anlamında yazmıyorum. Deli demek isteyerek deli yazıyorum. Kaptan peşinde kanatlı cinler olduğunu düşünüyor ve onlardan kaçmak için dolambaçlı yollar izliyor. Bir yolcu bana böyle şeyler söyleseydi, bir tayfa, cerrah ya da marangoz derhal kaptana koşar ve onu zincire vurup ilk iskelede indirmesini isterdim. Kaptan deli olunca ne yapılır peki? Kudurmuş, azgın, bağırıp çağıran bir deli olsaydı en azından bir araya gelip elini kolunu bağlardık. Uğrayacağımız limanın yetkililerini uyarırdık. Ama durum hiç de böyle değil. Adam sakin bir deli. Ortalıkta saygıdeğer bir tavırla dolaşıyor, insanlarla tartışıyor, şakalaşıyor ve emirlerini bir önderin güvenli edasıyla veriyor. Bugüne dek onunla neredeyse hiç konuşmamıştım. Cenova'da koşarak geldiğimde ve geminin neredeyse bensiz yola çıkacağını söylediğinde topu topu bir iki kelime konuşmuştuk. Ama bu sabah güvertede dolaşırken yanımdan geçti, nazikçe selamladım onu ve ilk ağzından çıkanlar en alışılmışından sözler oldu. Birbirine saygı gösteren Cenevizliler arasında olması gerektiği gibi önce ailelerimizden söz ettik, o da Embriaco'ların şöhreti ve Cenova'nın geçmişi üstüne akıllıca sözler söyledi. Tam ortalıkta onunla ilgili dolaşan alaylı sözlerin haksız olduğunu düşünmeye başlamıştım ki bir kuş gelip başlarımızın üstünden ve çok alçaktan uçtu. Çığlığını duyunca gözlerimizi yukarı kaldırdık ve o sırada karşımdakinin endişeli olduğunu fark ettim. ''Bu ne kuşu?'' diye sordum. ''Bir martı mı, kara martı mı yoksa albatros mu?'' Kaptan ansızın sinirli bir edayla yanıt verdi. ''Bu bir cin. Önce bunun verebileceği zararlar nedeniyle bu kuşu lanetlemenin bir biçimi olduğunu sandım. Sonra da denizcilerin böyle adlandırdığı bir tür kuş var mı?'' diye sordum kendi kendime. Ama adam gittikçe daha tedirgin devam ediyordu sözüne. Benim peşimdeler. Nereye gidersem gideyim buluyorlar. Hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar beni. Çılgınlığına gömülü vermesi için iki kanat çırpması yetmişti. Yıllardır izliyorlar beni dünyanın tüm denizlerinde. Artık benimle konuşmuyordu. Yalnızca tanık olmamı istiyordu kendi kendiyle ya da cinleriyle konuşmasına. Bir iki saniye sonra bizi izleyenlerden kurtulabilmemiz için rota değiştirilmesi emrini vereceğini mırıldanarak ayrıldı yanımdan. Yüce Tanrım, bizi nerelere götürecek bu adam? Bu olanları kimselere anlatmamaya karar verdim en azından şimdilik. Zaten kime anlatabilirim ki? Ne söylemek için? Ne yapmak için? Bir isyana kalkışmak için mi? Gemiye korkuyu, kuşkuyu, başkaldırıyı yaymak ve dökülebilecek kanın sorumluluğunu almak için mi? Bütün bunlar çok ciddi şeyler ve susmak en cesaretli çözüm değilse de sanırım beklemem, gözlemem, düşünmem, bir yandan da uyanık olmam gerekiyor. Ne mutlu ki bu defter var, susmak zorunda kaldığım şeyleri kulağına fısıldamak için. 8 Mayıs. Bu sabah Venedikli yolcuyla biraz konuştum. Adı Girolamo Drazzi. Konuşmamız kısa ama kibarca oldu. Sevgili babacığım bu satırları okuyabilecek olsaydı kibarca ama kısa oldu diye yazardım. Gemideki herkesin kısık sesle prens diye tanıdığı bir de İranlı var. Gerçekten prens mi bilmiyorum ama hali tavrı benziyor. İki iri yarı adam yaşamından endişe edercesine her an onu izliyor, sağa solu kolluyorlar. Kısa bir sakalı var, başındaki siyah sarık öylesine ince, öylesine yassı ki sapsade bir ipek sargı gibi duruyor. Kimseyle, iki muhafızıyla bile konuşmuyor, önüne bakarak yürüyor yalnızca ve ara sıra ufka ya da göğe bakmak için duruyor. 9 Mayıs 1666 Pazar. Sonunda demir attık. Ama ne Barcelona'ya ne de Valencia'ya. Balearlardan Minorca adasına, daha kesin söylemek gerekirse Mahon limanına. Son sayfalarımı okuyunca gerçekten de fısıltılarda öngörülen birçok hedeften biri olduğunu gördüm bu limanın. Sanki bu at Tanrı'nın bizim için attığı zarın yüzlerinden birinde yazılıymış gibi. Deliliğin yüreğinde son bir tutarlılık belirtisi aramaktansa bu çılgın naveyi terk etmek daha doğru olmaz mı? Şöyle demeliyim aslında, gidip bensiz kaybolsunlar istedikleri yerde. Kaptan, cerrah, Venedikli tüccar ya da İranlı prens. Oysa gitmiyorum, oysa kaçıp kurtulmuyorum. Bu tanımadığım insanların sağ kalması önemli mi benim için? Ya da benim sağ kalmam mı artık önemli olmayan? Çok büyük bir cesaret mi bu, çok büyük bir boyun eğme mi? Bilmiyorum ama kalıyorum. Son anda kayıkların çevresindeki itiş kakışı görünce karaya bile çıkmamaya ve o sarışın genç tayfayı çağırıp alışveriş yaptırmaya karar verdim. Çocuğun adı Maurizio ve bana oynadığı oyun yüzünden biraz kendini borçlu hissediyor sanırım. Aslına bakarsanız ona hiç kızmıyorum artık. Sarı perçemlerini görmek içimi biraz rahatlatıyor bile. Ama onun bunu bilmemesi daha iyi. Onun için bütün istediklerimin bir listesini yapmıştım. Sıkıntılı görüntüsünden hiçbir zaman okumayı öğrenemediğini anladım. Bunun üzerine listeyi ezberlettim. Ödemesi için de bol bol para verdim. Dönüşünde paranın üstünü ona bıraktım. Bundan çok hoşnut kaldı. Sanırım artık her gün gelip bir şey isteyip istemediğimi soracak. Benim hizmetime girecek. Hatem'in yerini tutamaz ama tıpkı onun gibi hem kurnaz hem de dürüst bir havası var. İnsan yanında çalışan birinden daha fazla ne bekleyebilir ki? Günün birinde Maurizio'nun ağzına onu Malta Haçı Hanı'na beni aramaya gönderen kişinin adını alacağım. Buna gereksinimim var. Söyleyeceği şeyi kesinlikle bildiğime göre. Evet, düşününce gereksinimim olduğunu görüyorum. Kendi kulaklarımla duymak istiyorum. Gregorio Mangiavacca'nın ona para verdiğini, o gün beni çağırması ve şu anda beni İngiltere'ye götüren gemiye dek koşturması için. İngiltere'ye ya da Tanrı bilir başka nereye. Öte yandan hiç de acele etmiyorum. Daha haftalarca bu gemide birlikteyiz. Ve bu çocuğun her şeyi itiraf etmesi için benim biraz sabırlı ve becerikli olmam yeterli. 11 Mayıs. Bir Venedikliyle dost olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Aslına bakarsanız ne zaman iki tüccar denizde uzun bir yolculukta bir araya gelseler bir şeyler bulup konuşmaya başlarlar. Ama onunla işler bunun çok ötesine geçti. Kurduğumuz ilk tümcelerden başlayarak o kadar çok ortak konumuz olduğunu keşfettik ki babamın kafama kazıdığı uyarıları bir anda unutuverdim. Aramızdaki uyuşmayı asıl kolaylaştıran şey, Girolamo Durazzi'nin Venedik'te doğmuş olmasına karşın çocukluğundan beri çeşitli doğu semaları altında yaşamış olmasıydı kuşkusuz. Önce Kandiye'de, sonra Volga Nehri üstündeki Çar içinde, kısa süredir de Moskova'nın içinde yaşıyormuş. Anlattıklarından bu kentte büyük bir saygınlığı olduğu anlaşılıyor. Evi Yabancılar Mahallesi'ndeymiş ve dediğine göre bu mahalle kent içinde bir başka kent olmuş. Orada Fransız ahçılara, Viyanalı pastacılara, İtalyan ya da Polonyalı ressamlara, Danimarkalı ya da İskoç askerlere rastlamak olasıymış ve tabii tüm uluslardan tüccarlara ve macera perestlere. Dahası kentin dışında takım halinde oyuncuların karşı karşıya gelip İngiliz tarzı ayak topu oynadığı bir alan bile düzenlemişler. Kral Charles'ın elçisi Carlisle Comte zaman zaman gelip izliyormuş bu oyunları. 12 Mayıs. Venedikli dostum bugün beni akşam yemeğine kendi kameralarına davet etti. Her Venedikli dostum yazışımda duraksıyor ve sıkıntıyla gülümsüyorum ama sürdüreceğim bunu ve günün birinde alışacağım. Yanında bir ahçısı, bir uşağı, bir de hizmetçisi var. Ben de böyle bir donanımla çıkmalıydım yola. Gemiye böyle tek başıma bir serseri, bir sürgün gibi bineceğime. Yemek sırasında arkadaşım Londra'ya gitme nedenlerini açıkladı. Moskova'ya yerleşecek İngiliz zanaatkarlar bulma görevi verilmiş kendisine. Gerçek anlamda Çar Alexei tarafından görevlendirilmiş değil ama Çar onu koruma sözü vermiş ve yüreklendirmiş. Mesleği ne olursa olsun işinde usta ve becerikli herkese kapılarını açacakmış ülke. Tek koşul kendi inançlarını yaymaya kalkmamalarıymış. Bilge bir kişiliğe sahip olan hükümdar kentinin o Hristiyan Cumhuriyeti yandaşı bağnazların yatağı haline gelmesini istemiyormuş. Söylendiğine göre bunlardan çok varmış İngiltere'de ama Kral Charles'ın 6 yıl önce geri dönüşünden bu yana yasaklanıyor ya da ülkeyi terk ediyorlarmış. Girolamo beni de gidip Moskova'ya yerleşmem için ikna etmeye çalıştı. Yabancılar mahallesindeki yaşamı çok çekici bir biçimde betimledi. Nezaketen ve öykünün gerisini getirmesi için cesaretlendirmek amacıyla belki dedim ama önerisi hiç de heyecanlandırmadı beni. 40 yaşındayım ve dilini, törelerini hiç bilmediğim bir ülkede yaşamımı baştan almak için çok yaşlıyım. İki yurdum var, Cenova ve Jubail ve birini terk edersem ötekine gitmek için olur bu ancak. Üstelik denizi seyretmeyi severim ben. Bir gün ondan uzaklaşmak zorunda kalırsam özlerim. Bir gemide kendimi pek rahat hissetmediğim doğru. Ayaklarımın sağlam toprağa basmasını yeğlerim. Ama deniz kıyısında, o yakıcı kokularını duymak isterim denizin. Ölen, doğan, yeniden ölen dalgalarını görmek isterim. Bakışlarımın sonsuzluğunda yitip gitmesini isterim. Başka bir sonsuzluğa, çöl kumlarının ya da karlı ovaların sonsuzluğuna uyum sağlanabilmesini de anlıyorum. Ama insan benim gözlerimi açtığım yerde dünyaya gözlerini açarsa ve damarlarında cenevizli kanı varsa olacak şey değil. Buna karşılık günün birinde yurtlarını ve bütün yakınlarını terk edenleri, kimi zaman adlarını bile değiştirerek sınırsız bir ülkede yeni bir yaşama atılanları kolayca anlıyorum. İster Amerika kıtasında ister Moskova'da olsun benim atalarım da aynı şeyi yapmadılar mı? Hem benim atalarım hem de bütün insanların ataları. Tüm kentler başka yerlerden gelen insanlar tarafından kuruldu, iskan edildi. Tüm köyler de öyle. Ancak arda arda gelen göçler doldurabildi yeryüzünü. Eğer yüreğim eskisi gibi dalgalı, bacaklarım hala hafif olaydı, belki ben de doğduğum denizden yüz çevirir, yalnızca adı bile yeterince baştan çıkarıcı bu Yabancılar Mahallesi'ne giderdim. 13 Mayıs. Fransa kralının Osmanlı topraklarını işgal etmeyi tasarladığı ve bakanlarına ayrıntılı bir saldırı planı bile yaptırdığı haberi gerçek olabilir mi? Girolamo kesinlikle emin bundan ve sözlerini hiçbir nedenle kuşku duyamayacağım çeşitli tanıklıklarla destekliyor. Giderek kralın sultanın büyük düşmanı İran Şahı ile temasa geçtiğini, Şahın da belirli bir tarihte karışıklıklar çıkararak Türk ordularını Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan taraflarına çektiğini iddia ediyor. Bu arada Kral Louis, Venediklilerin de yardımıyla Kanadiye'yi, Ege Adalarını, Boğazları ve belki de kutsal toprakları ele geçirme niyetindeymiş. Sözü edilenler hiç de olmayacak şeyler değil ama bizim Venediklinin bunları bu kadar kısa süredir tanıdığı bir adama böyle açıkça anlatması beni şaşırtıyor. Gevezenin biri o, bundan kuşkum yok ama ona kızmamalıyım. Çünkü hem çok şey öğreniyorum hem de boş boğazının tek nedeni bana duyduğu dostluk ve güven. Bütün gece Fransa kralının tasarılarını kafamda döndürdüm durdum ve hiç hoşuma gitmedi bunlar. Tabii ki savaşta tarihi ver gider de kalıcı bir biçimde adaları, boğazları ve doğunun bütününü ele geçirebilirse bundan şikayetçi olmam. Ama Venediklilerle birlikte gözü pek ama sonuçsuz bir girişimde bulunursa bunun faturası bana ve benzerlerime çıkar. Sultan bunun intikamını bizlerden, doğunun limanlarına yerleşmiş Avrupalı tüccarlardan alır. Böylesi bir savaşın ben ve yakınlarım için bir felaket olduğunu düşündükçe daha çok görüyorum. Umarım Tanrı hiçbir zaman meydana gelmesine izin vermez. Şu son satırları ve öncekileri bir daha okudum ve ansızın böyle şeyler yazmanın ve böyle dilekler belirtmenin tehlikeli olup olmadığını düşündüm. Elbette ki benden başka kimsenin çözemeyeceği, kendi özel ve anlaşılmaz dilimle yazıyorum bunları. Ama yalnızca yakınlarımdan ya da burnunu sokacak herhangi birinden saklamak istediğim özel yazılarım için geçerliydi bu. Günün birinde yetkililer işe karışırsa bir vali, bir paşa ya da bir kadı burada neler yazılı olduğunu öğrenmeyi kafasına koyarsa ve kazığa oturtma tehdidiyle ya da işkence ederek şifremin anahtarını vermemi isterse nasıl kafa tutabilirim ona? Ve şifremin sırrını verirsem Fransa kralının doğuyu işgal etmesinden pek hoşnut kalacağımı okuyabilir rahatça. Belki de doğuya döneceğim gün bu sayfayı yırtmam gerekecek ve gelecekte buna benzer şeylerden söz etmekten kaçınmalıyım. Büyük olasılıkla fazlaca tedbirli davranıyorum. Ne bir vali ne de bir paşa gelip karıştıracaktır notlarımı. Ama insan benim durumumdaysa bunca kuşaktır yabancı bir ülkede yaşıyorsa ve yazgısı her an uğrayabileceği bir hakarete ve rastgele bir ihbara bağlıysa tedbir yalnızca bir davranış biçimi değildir artık. Kişinin yoğrulduğu hamurun ta kendisidir. 14 Mayıs. Bugün prens diye adlandırılan İranlıyla bir iki kelime konuştum. Prens mi yoksa tüccar mı hala bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Her zamanki gibi dolaşıyordu. Ben de yolun üstündeydim. Bana gülümsedi. Bu da yanına yaklaşmam için cesaret verdi. Ona doğru bir adım attığımda adamları telaşlandılar ama bir el işaretiyle rahat durmalarını söyledi ve hafifçe eğilerek beni selamladı. O zaman ona Arapça karşılama sözleri söyledim. O da bana uygun karşılıklarını verdi. Her Müslümanın bildiği o alışılmış tümceler dışında adam Arapçayı zorlukla konuşuyor. Yine de karşılıklı kendimizi tanıtabildik ve sanırım yeri gelirse konuşabileceğiz onunla. Adının Ali İsfahani olduğunu ve işleri için yolculuk yaptığını söyledi. Bunun asıl adı olduğundan kuşkuluyum. Ali onlarda en yaygın küçük addır. İsfahan da başkentleri. Gerçeği söylemek gerekirse şu prens kendiyle ilgili pek bir şey açıklamadı. Ama artık birbirimize tanıştık ve yine konuşacağız. Venedikli dostum Girolamo'ya gelince bana Moskova'yı ve büyük değer verdiği Çar Alexei'yi övmeye devam ediyor. Uyruklarının yazgısıyla yakından ilgili olduğunu, krallığına tüccarları, zanaatkarları ve bilginleri çekmek istediğini söylüyor. Ama Rusya'da herkes yabancılara onun kadar iyi gözle bakmıyor. Çar istediği kadar o güne dek geniş ve iç karartıcı bir kasaba olan başkentindeki değişikliklerden hoşnut kalsın. İstediği kadar gidip ressamlara poz versin, son moda tuhaflıklardan haberli olsun. İstediği kadar Fransa kralı gibi kendi özel tiyatro trupunu kurmak istesin. Moskova'nın göbeğinde ama daha çok ülkenin geri kalanında tüm bu yeniliklerde Deccal'in damgasını gören binlerce uysuz Rus papazı var. Yabancılar mahallesinde olanlar onlara göre sefahat, kokuşma, dinsizlik ve küfür, hepsi de canavarın çok yakındaki egemenliğini haber veren işaretler. Bu konuda Girolamo bana çok şeyi açıklayan bir olay aktardı. Geçen yıl Napolili bir grup Moskova'ya Çar'ın kuzenlerinden birinin konağına temsil vermeye gitmişler. Aralarında oyuncular, müzikçiler, hokkabazlar, karnından konuşanlar varmış. Bir ara Percivale Grasso adında bir adam çok etkileyici bir gösteri sunmuş. Önce yerde yatan kurt kafalı bir kukla birden ayağa kalkmış, ardından konuşmaya, şarkı söylemeye, sallana sallana yürümeye, sonra da dans etmeye başlamış. Üstelik perde arkasına gizlenmiş bir yükseltinin üstünden onu hareket ettiren adamı eli bir an bile görülmeden, izleyicilerin hepsine büyülenmiş gibiymiş, ansızın bir Ortodoks papaz ayağa fırlamış ve önlerindekinin şeytanın ta kendisi olduğunu bağırmaya başlamış. Vahiyden tümceler okuyormuş bu arada ve ona hayvanın simgesini canlandırma ve bu imgeyi konuşturma yetisi verildi. Sonra cebinden bir taş çıkartmış ve sahneye atmış. Onunla birlikte gelen birkaç kişi daha aynı şeyi yapmış. Ardından hep birlikte Napolililere, yabancılara, şeytan işi ve dinsizlik diye nitelendirdikleri şeylerle bir biçimde ilişkili herkese lanetler savurmuşlar. Ve zamanın sonunun son yargı gününün gelip çattığını ilan etmişler bağırarak. İzleyiciler birbiri ardından kaçışmaya başlamış. Çar'ın kuzeni bile bu kudurmuşlara karşı çıkmaya cesaret edememiş. Ve Trup Şafak'ta Moskova'yı terk etmek zorunda kalmış. Arkadaşım bütün bunları ayrıntılarıyla anlatırken birkaç yıl önce elinde bir kitapla tam da şu an içinde bulunduğumuz 1666 yılında dünyanın sonunun geleceğini haber veren bir kitapla Cübe ile evime gelen o ziyaretçiyi anımsadım. Adı Evdokim'di. Ondan Girolamo'yu söz ettim. Bu ad ona bir şey anımsatmadı. Ama gerçek ve ortodoks tek dinin kitabını iyi tanıyor, gün geçmiyormuş ki birileri ona bu kehanetten söz etmesin. Girolamo bu kehanete aldırmıyor, yoğun aptallıktan, bilgisizlikten, kör inançtan dem vuruyor ondan söz ederken. Bu da beni büyük ölçüde rahatlatıyor ama orada insanların çoğunun buna inandığını da ekliyor. O kadar ki bazıları belirli bir tarih bile ileri sürüyorlarmış. Kim bilir hangi takvim düzenine göre dünyanın Saint Simon gününden öteye yaşamayacağını iddia ediyorlarmış. Bu da Eylül'ün birine geliyor ve onlar için yılbaşı günü. 15 Mayıs 66. Bugün sanırım İsfahanlı prensin güvenini kazandım ya da daha doğrusu ilgisini çektim. Bir gezinti sırasında karşılaşmış ve birlikte bir iki adım atmıştık. Yürürken de şu son aylarda uğradığım kentleri saymıştım ona. Her adda nazikçe başını sallıyordu ama İzmir'in adını söylediğimde bakışında bir değişiklik olduğunu fark ettim. Belki bu kentten biraz daha söz etmem için anlamlı bir edayla İzmir, İzmir diyeni yineledi. Ama orada 40 gün geçirdiğimi ve Mesih olduğunu iddia eden Yahudi'yi gözlerimle gördüğümü söyledim. O zaman koluma girdi, bana saygıdeğer dostum diye hitap etti ve şu Sabetay Levi konusunda kendisine çok çelişkili şeyler anlatıldığını belirtti. Düzelttim. Bu ad Yahudilerden duyduğum kadarıyla daha çok Sabetay Zevi ya da Tsevi biçiminde söyleniyor. Yanlışını düzelttiğim için bana teşekkür etti. Bu kişiyle ilgili aktarılanlar için de akla karayı ayırt edebilmesi için tam olarak ne gördüğümü anlatmamı istedi. Ona bazı şeyler anlattım. Daha anlatacağıma da söz verdim. 16 Mayıs. Dün prensin güveninden söz etmiş, sonra da bundan çayarak onda ilgi uyandırdığımı söylemiştim. Bu ayrımı yapmakta haklıydım ama bugün yeniden güven sözcüğünü kullanabilirim. Çünkü dün adam yalnızca beni konuşturmuşken bugün kendinden de söz etti. Gerçek anlamda bana sırlarını açtığını söyleyemem. Zaten neden böyle bir şey yapsın ki? Ama onun gibi birinden, yani yabancı bir ülkede bulunan ve gizliliğe önem verdiği açıkça belli olan birinden geldiğinde, söylediği azıcık şey bile bana değer verdiğini kanıtlıyor, güven duyduğunu belli ediyor. En önemlisi de sıradan anlamıyla iş için gezmediğini, dünyayı gözlemek ve orada olup biten tuhaf şeyler konusunda bilgi almak amacıyla yolculuk yaptığını söyledi. Bana söylemedi ama çok üst düzeyden bir kişi olduğuna eminim onun. Belki büyük şahın kardeşidir ya da bir kuzeni. Onu Girolamo ile tanıştırmayı düşündüm. Ne var ki Venedikli dostum biraz geveze, öteki bundan korkabilir ve utangaç bir gül gibi yavaş yavaş açılacağına birdenbire kapanabilir. Demek ki ayrı ayrı görüşeceğim bu ikisiyle. Benim aracılığım olmadan kendiliklerinden karşılaşmazlarsa eğer. 17 Mayıs. Prens bugün beni sarayına davet etti. Her şeyi göreceliği içinde ele alırsak bu deyim abartılı sayılmaz. Denizciler bir tahıl ambarında yatıyorlar. Ben bir kulübede, Girolamo ve eşlikçileri bir evde. Arda arda birkaç odayı işgal eden ve onları İran tarzı halılarla, yastıklarla döşeyen Ali İsfahani ise sanki bir sarayda yaşıyor. Adamları arasında bir sofracı başı, bir çevirmen, bir ahçı ve yamağı, bir giydirme uşağı ve her işe bakan 4 adam var. Bunların dışında da yırtıcılarım adını verdiği 2 muhafızı. Çevirmen bir Fransız din adamı, Toulouse kökenli ve kendine Peder Ange dedirtiyor. Ali'nin yanındaki varlığı beni şaşırtıyor, özellikle de Farsça konuştuklarını duyduktan sonra. Hakkında başka bir şey öğrenemedim çünkü efendisi birbirimizle Arapça konuşabildiğimizi söyler söylemez ortadan kayboldu. Bu akşam çok tuhaf bir masal anlattı prens bana. Bu masala göre bu yılın başından beri her gece birçok yıldız kayboluyormuş gökyüzünden. Karanlıkta gök kubbeyi gözlemek ve yıldızların çok yoğun olduğu köşelere bakmak yeterli diyor. Birkaçının ansızın sönüp bir daha yanmadığını görmek için. Gökyüzünün yıl boyunca yavaş yavaş boşalacağından ve sonunda bütünüyle kapkara kalacağından emin görünüyor. Söylediklerini doğrulamak için gece uzun süre güvertede oturdum, başım arkada gökyüzünü gözledim. Belirli noktalara sabit bir biçimde bakmaya çalıştım ama her seferinde gözlerim bulandı. Bir saatin sonunda üşüdüm ve hiçbir şeyden emin olamadan gidip yattım. 18 Mayıs. Yıldız masalını Venedikli arkadaşıma da anlattım. Daha sonunu getirmeden de kahkahayı patlattı. İyi ki bu öyküyü kimden duyduğumu söylememiştim. Ve iyi ki bu iki dostumu birbiriyle tanıştırmama akıllılığını göstermişim. Zamanın sonu söylentileriyle dalga geçmeyi sürdürürken Girolamo beni endişelendiren şeyler de söyledi. Onunla birlikteyken bir zamanlar Meymun'la sohbet ederken duyduğum sıkıntıyı duyuyorum. Bir yandan soğukkanlılığını, her türlü kör inancı küçümseyen tavrını paylaşmak istiyorum. Bu nedenle de söylediklerini açıkça onaylıyorum. Bir yandan da bu kör inançların aralarında en aptalcalarının bile kafamda yuvalanmasını engelleyemiyorum. Ya bu insanlar haklıysa, ya kehanetleri doğru çıkarsa, ya dünyanın sönüp gitmesine 4 aydan az kaldıysa. Bu sorular bana rağmen dönüp duruyor kafamda ve saçma olduklarını kesin olarak bilsem de onlardan kurtulmayı başaramıyorum. Bu da beni üzüyor ve utandırıyor. 2 kez utandırıyor. Hem cahillerin korkusunu paylaştığım için utandırıyor, hem de dostuma bu denli iki yüzlülük ettiğim için utandırıyor. Onunla aynı düşüncedeymiş gibi başımı sallıyorum ama yüreğim bu hareketi yalanlıyor. Bu duyguları dün bir kez daha Girolamo bana kapitonlar adı verilen bazı Moskovalılardan söz ettiğinde yaşadım. Söylediğine göre ölüm yürekten arzu ediyormuş bu adamlar. Çünkü İsa'nın kısa süre içinde krallığını kurmak üzere dünyaya geri geleceğine inanıyorlarmış ve onun yıldırımlarıyla yanacak günahkarlar kalabalığı olmak yerine onunla birlikte gelecekler arasında, onun eşlikçileri arasında olmak istiyorlarmış. Her türlü yetkeden uzakta, ülkenin sonsuzluğuna dağılmış küçük gruplar halinde yaşıyormuş bu insanlar. Tüm dünyanın artık Deccal tarafından yönetildiğine, tüm yeryüzünün lanetlilerle dolu olduğuna inanıyor ve ne Moskova'yı ne de kilisesini ayrı tutuyorlarmış bundan. Bu yüzden de dualarına, kutsal törenlerine uymuyorlarmış artık bu kilisenin. Başkanları açlıktan ölmelerini öneriyormuş onlara. Çünkü böylece kendini öldürme günahından suçlu olmazlarmış. Ama bazıları kendilerini acelede hissediyor ve tanrısal yasayı en kötü biçimde çiğnemekte tereddüt etmiyorlarmış. Hafta geçmiyormuş ki bu geniş ülkenin şu ya da bu köşesinden korkunç olaylar duyulmasın. Az ya da çok kalabalık gruplar bir kilisede, kimi zaman sıradan bir ambarda toplanıyor, kapıları sıkıca kapatıyor ve bile bile ateşe veriyorlarmış yapıyı. Böylece dualar ve çocuk çığlıkları arasında tüm fertleriyle aileler kurban ediyorlarmış kendilerini. Girolamo'nun anlattığı andan beri bu sahneler aklımdan hiç çıkmıyor. Gece gündüz onları düşünüyorum ve bunca insanın bir hiç için ölmesi olacak şey mi diye soruyorum kendi kendime. İnsan bu denli yanılabilir mi ve bir akıl yürütme hatası yüzünden yaşamını bunca acımasız bir biçimde kurban edebilir mi? Yalnızca saygı duyabilirim ben bu insanlara ama Venedikli dostum saygı filan duymadığını söylüyor. Cahil hayvanlara benzetiyor onları ve yaptıklarının hem aptallık hem suç hem de günah olduğunu söylüyor. Olsa olsa bir tür merhamet duyuyor onlara karşı. Ama bu merhamet küçümsemenin dış kabuğu yalnızca. Ve bu tavrını acımasızca bulduğumu itiraf ettiğimde onlara karşı hiçbir zaman onların kendilerine, karılarına ve çocuklarına karşı oldukları kadar acımasız olamayacağını söyledi. 19 Mayıs. Yıldızların sönmesini doğrulamak olası görünmüyorsa da İranlı dostumun anlattığı masalın en ufak bir kuşkuya meydan vermeyecek biçimde kanıtladığı şey, onun da benim gibi bu lanetli yıl konusunda söylenen her şeye ilgi duyduğu. Hayır, benim gibi değil, benden çok daha fazla. Ben aşklarım, işlerim, sıradan düşlerim, gündelik kaygılarım arasında parçalanmış durumdayım ve 100. adı kovalamaktan vazgeçmemek için uyuşuk mizacıma sert davranmak zorunda kalıyorum her gün. Kıyamet arada sırada aklıma geliyor. Fazla inanmadan inanıyorum her şeye. Babamın içimde yetiştirdiği kuşkucu büyük dinsel taşkınlıklardan koruyor beni. Ya da belki her türlü sebattan koruyor demeliydim. İster akıllıca davranışta olsun, ister sanrıların peşinden koşmada. Benim prens dostuma gelince, içinde bulunduğumuz yıl konusunda sapladığı tüm kehanetleri bugün bir bir saydı bana. Bu kehanetler dünyanın dört bir yanından geliyor ve sayıları çok fazla. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum ya da yarım yamalak biliyorum. O benden çok fazlasını biliyor ama ben de onun bilmediği bazılarını biliyorum. Her şeyden önce tabii ki Moskovalıların ve Yahudilerin kehanetleri geliyor. Ardından Halepli tarikatçıların ve İngiliz fanatiklerinkiler. Portekizli bir cizvitin çok yeni kehanetleri. Sonra da onun gözünde en endişe verici olanlar bunlar, İran'ın 4 büyük yıldız falcısının kehanetleri. Aslında hiç uyuşmamış söyledikleri ve hükümdarın kayrasını paylaşmazlarmış. Ama bu kez 4'ü tek ses olup bu yıl insanların Tanrı'ya İbranice adıyla sesleneceklerini söylemişler. Tıpkı Nuh'un yaptığı gibi ve Nuh'tan bu yana olmamış şeylerin meydana geleceğini muştulamışlar. Yeni bir tufan mı kaplayacak dünyayı diye sordum. Evet, ama bu kez bir ateş tufanı. Yeni dostumun bu son tümceyi söyleyiş biçimi bana yeğenin Bume'yi anımsattı. En korkunç felaketleri haber vermek için bürünülen şu zafer edası. Sanki Tanrı sırlarını onlara açarken açıkça dokunulmazlık vaat etmiş gibi. 20 Mayıs. Gece İranlı yıldız falcılarının kehanetlerini yeniden düşündüm. Dünyanın sonu üstüne tüm kehanetlerde rastlanan o yeni tufan tehlikesine pek değil de daha çok Tanrı'nın adı, özellikle de İbranice adıyla ilgili araştırmaya aklım takıldı. Anladığına göre kimsenin ağzını almaması gereken o kutsal dört harfli sözcük, o kutsal tetragramma bu. Kutsal kitabı doğru okuduysam yalnızca büyük rahip, o da yılda bir kez kutsal günlerin en kutsalında, kefaret gününde söyleyebiliyor onu. Ya binlerce insan sabit ayın isteğine uyup tüm dünyada o ağza alınmaz adı yüksek sesle söylemeye başlarsa ne olacak? Tanrı buna öfkelenmez mi ve bu öfkeyle yeryüzünü ve üstünde oturanları yok etmez mi? Bugün uzun uzun tartıştığım İsfahani benimle hiç de aynı görüşte değil. Ona göre insanların ağza alınmaz adı söylemeleri Tanrı'nın niyetlerine meydan okumak için değil, tersine onların gerçekleşmesini hızlandırmak, zamanın sonuçlanmasını hızlandırmak, kurtuluşu hızlandırmak için olacak. Anladığım kadarıyla İzmirli Sözde Mesih'in bu evrensel kuralın çiğnenmesine ön ayak olmasına hiç de rahatsız olmuş görünmüyor. O zaman ona Musa'ya açınlanmış tetragrammayla kimi Kur'an yorumcularının aradığı yüzüncü adın aynı şey olup olmadığını sordum. Sorum o denli hoşuna gitti ki sağ eliyle omzuma sarıldı ve neredeyse beni iterek bir iki adım attı benimle ve ondan gelen böylesi bir samimiyet belirtisi yüzümü kızarttı. Büyük bir zevk bu, dedi sonunda sesinde hafif bir heyecan belirtisiyle. Engin bilgileri olan biriyle yolculuk yapmak büyük bir zevk. Onu yalanlamak istemedim. Oysa benim gözümde engin bilgileri olan biri bu soruyu sormaktan çok yanıtlayabilecek kişiydi. Gelin beni izleyin. Beni alıp gizli çalışma odam dediği küçük bir mekana götürdü. Hazret bu gemiye binmeden önce buranın herhangi bir adı yoktu bana sorarsanız. Ne çalışma odası, ne oda, ne de kulübe olsa olsa karnı deşilmiş bir iki çuvalın atılıp unutulacağı tanımsız bir yer. Ama şimdi ahşap bölme duvarları perdelerle örtülüydü. Ama şimdi döşeme kendi ölçüsünde bir halıyla kaplanmıştı. Şimdi havada günlük kokuları vardı. Yüz yüze kalın yastıklara oturduk. Tavana bir yağ lambası asılmıştı. Bize kahve ve şekerlemeler getirdiler. Solumda duran bir sandığın üstüne bıraktılar. Öbür yanda mavi ufka bakan geniş ve biçimsiz bir açıklık vardı. İçimi ısıtan bir izlenime kapıldım birden. Denize karşı sanki yeniden Cübeyl'de çocukluk odamda hissettim kendimi. Tanrı'nın bildiğimiz 99 adına eklenecek yüzüncü bir adı var mı? Varsa nedir bu? İbranice bir ad mı, Süryanice mi, Arapça mı? Bir kitapta görür ya da bir yerde duyarsak nasıl tanırız onu? Geçmişte kim bildi bu adı ve hangi güçleri verir bu ad onu elinden tutanlara? Dostum acele etmeden bir bir sıralamaya koyulmuştu soruları. Arada bana da bakıyordu ama daha çok açıklara dönüktü yüzü. O zaman istediğim gibi seyredebiliyordum zayıf kartal profilini, düzgün sürülmüş kaşlarını. İslam'ın ilk günlerinden bu yana bilginler Kur'an'ın bir ayeti çevresine tartışıp duruyorlar. Üç kez aynı sözcüklerle geçiyor kitapta ve değişik biçimlerde yorumlanıyor. İsfahani tek tek hecelerin üstüne basarak okudu. Fesabbih bi ismi rabbikel azim. Bizim dilimize şöyle çevrilebilir bu. Ulu Tanrı'nın adını yücelt. Anlamdaki belirsizlik ise şundan doğuyor. Arapça tümcenin kuruluşunda ulu anlamındaki el azim sıfatı Tanrı'yı olduğu kadar adını da tamlayabilir. Birinci durumda bu ayette yalnızca çok doğal bir biçimde Tanrı'nın adının yüceltilmesi çağrısı yer almaktadır. Ama ikinci yorum doğruysa ayet Tanrı'nı ulu adıyla yücelt biçiminde anlaşılabilir. Bundan da Tanrı'nın değişik adları arasında bütün öbürlerinden üstün, ulu, yüce bir adı olduğu ve bu ada yakarmanın özel erdemleri olduğu anlamı çıkabilir. Tartışma yüzyıllardır sürüp gidiyordu. Her iki yorumun yandaşları da Kur'an'da ya da peygamberin sözlerinde kendi savlarını destekleyecek ve karşı savı çürütecek şeyler buluyorlar ya da bulduklarını sanıyorlardı. Yeni bir sav ortaya çıkana Mazandarani adı verilen Bağdatlı bir bilgin yeni ve güçlü bir kanıt ileri sürene kadar sürdü bu. Herkesi ikna ettiğini söyleyemem. İnsanlar bugün hala farklı görüşleri savunuyorlar. Üstelik pek sağlam ayakkabı değildi bu adam. Simyayla uğraştığı, büyülü alfabelerle yazı yazdığı ve çeşitli gizli bilimlerle uğraştığı iddia ediliyordu. Yine de sözü dinlenmiş, çok sayıda yandaşı olmuş ve evi hiç boş kalmamıştı söylenenlere bakılırsa. Bunun yanı sıra savı da kesin görüşleri sarstı, hem bilginlerin hem de konuya yabancı kişilerin iştahını uyandırdı. Prens'e göre Mazandarani'nin savı şöyle özetlenebilirdi. Eğer söz konusu ayet iki biçimde anlaşılabilmişse Tanrı ki Müslümanlara göre Kur'an onun sözüdür, bu çift anlamlılığı istemiş olmalıydı. Bu nedenle diye ısrar etti İsfahani bu görüşü onayladığını açıkça belli etmese de, eğer Tanrı başka bir söyleyiş biçimini değil de bunu seçtiyse ve çok yakın sözcüklerle üç kez yinelediyse, bu ne bir hata, ne bir beceriksizlik, ne bir dalgınlık, ne de dili iyi bilmeme sorunudur. Bütün bunlar düşünülemez o söz konusu olduğunda. Böyle yaptıysa kesinlikle bilerek yapmıştır. Böylelikle bir biçimde kuşkuyu kesinliğe, karanlığı aydınlığa çeviren Mazandarani kendi kendine sordu daha sonra. Neden Tanrı böyle bir çift anlamlılığı istemiş olabilirdi? Neden açıkça söylemedi yaratıklarına yüce bir adın var olmadığını? Ve yanıtladı. Eğer Tanrı yüce ad konusunda sözünü çift anlamlı bir biçimde söylemişse, bu bizi aldatmak ya da yanıltmak için olamaz. Böylesi niyetler onun katında bir kez daha söyleyelim, düşünülemez bile. Eğer yüce bir ad yoksa onun var olabileceğine inanmamıza izin vermezdi Tanrı. Demek ki yüce ad vardır zorunlu olarak ve Tanrı onu bize daha açık biçimde söylemiyorsa sonsuz bilgeliği, ona yolu yalnızca hak eden insanları göstermesini öğütlüyor olmalıdır. Söz konusu ayet okunduğunda Ulu Tanrı'nın adını yücelt, başka birçok Kur'an ayetinde olduğu gibi çoğunluk anlaması gereken her şeyi anladığından emin olacaktır. Oysa seçilmişler, sırrı bilenler, Tanrı'nın onlar için araladığı ince kapıdan süzülebileceklerdir içeri. Böylelikle yüzüncü adın var olduğunu ve Tanrı'nın onu aramamızı yasaklamadığını, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kanıtladığını düşünen Mazandarani, bu adın ne olmadığını ve ne olduğunu bir kitapta söyleme sözünü vermişti çömezlerine. ''Bu kitabı yazdı mı peki?'' diye sordum ve biraz utanmış bir sesle. ''Bu konuda da kanılar birbirinden ayrılıyor. Kimileri hiç yazmadığını ileri sürüyorlar. Kimileri ise yazdığını ve kitabın adının yüzüncü adın kitabı, yüzüncü ad üstüne ya da gizli adın örtüsünün kaldırılması olduğunu söylüyorlar.'' Dükkanımdan bu adı taşıyan bir kitabın geçtiğini gördüm ama gerçekten Mazandarani'nin elinden çıkıp çıkmadığını hiçbir zaman bilemedim. Kendimi ele vermeden söyleyebileceklerimden en az yalan olanı buydu. ''Hala sizde mi?'' Hayır, daha okumaya bile fırsat bulamadan Fransa kralının bir görevlisi onu benden istedi, ben de verdim. Sizin yerinizde olsaydım bu kitabı vermezdim, en azından okumadan önce. Ama üzülmeyin, sahte olduğundan hiç kuşkum yok. İsfahani'nin sözlerini oldukça sadık bir biçimde aktardığımı sanıyorum. En azından önemli yanlarını, çünkü onunla tam tamına 3 saat sohbet ettik. İçtenlikle konuşmuştu benimle sanıyorum ve gelecek karşılaşmalarımızda ben de içtenlikle konuşmak istiyorum. Ama bir yandan onu sorgulamayı sürdürerek, çünkü eminim bana anlattıklarından çok daha fazla şey biliyor. 21 Mayıs. Tatsız tutsuz bir gün. Dün bana ne kadar çok sevinç ve bilgi getirmişti, bugünse düş kırıklıkları ve sinirlenme nedenleri taşıdı yalnızca. Daha uyandığımda bir bulantı duygusu vardı üstümde. Ya teknenin sarsılmaları yüzünden yeniden deniz tutmaya başlamıştı, ya da dün akşam yediğim çam fıstığı, antep fıstığı, nohut ve kakule esaslı İran şekerlemelerini biraz fazla kaçırmıştım. Kendimi ne iyi ne de iştahlı hissettiğim için günü dar kamaramda perhiz yaparak ve okuyarak geçirmeye karar verdim. Prensle konuşmamızı sürdürmek isterdim gerçi ama kimsenin önüne çıkacak durumda değildim. Avunmak için de belki çok aceleci ve çok meraklı görünmememin, ağzından laf almak istiyormuş gibi davranmamamın daha iyi olacağını söyledim kendi kendime. Öğleden sonra herkesin öğle uykusuna yattığı saatte gidip biraz dolaşmaya karar verdiğimde güvertede gerçekten de kimse yoktu. Ama ansızın benden birkaç adım ötede küpeşteye sırtını vermiş ve derin düşüncelere dalmış gibi görünen kaptanı gördüm. Onunla konuşmayı hiç istemiyordum ama kaçar gibi görünmek de istemiyordum. Bu nedenle gezintimi aynı hızda sürdürdüm ve yanına geldiğimde nazikçe selamladım onu. O da aynını yaptı ama pek orada değil gibiydi. Sessizliği uzatmamak için ne zaman ve hangi limanda karaya yanaşacağımızı sordum. Bir yolcunun kaptana sorabileceği en sıradan, en alışılmış soruydu bence bu ama Centurione adındaki kaptan kuşkulu bir çene ifadesiyle döndü bana. Neden bu soru, neyi bilmek istiyorsunuz? Şeytan alsın, bir yolcu neden bindiği geminin nereye gittiğini bilmek ister ki? Yine de gülümsemeye devam ettim ve neredeyse özür dileyerek açıkladım. Son durağımızda yeterince erzak almamışım, bu nedenle bazı şeylerin sıkıntısını çekmeye başladım. Hata etmişsiniz, yolcu tedbirli davranmak zorundadır. Neredeyse cezalandıracaktı beni. Kalan tüm sabır ve nezaketimi toplayıp bir izin isteme tümcesi geveledim ve uzaklaştım yanından. Bir saat sonra Maurizio ile bir çorba gönderdi bana. Bütünüyle sağlıklı olsam da dokunmazdım ona, özellikle bugün bağırsaklarımın bu nazik durumunda asla. Bu arada genç tayfaya teşekkürlerimi iletmesini söyledim. Sonra da kaptana yönelik içimden gelen bir iki alaylı söz söyledim. Ama Maurizio beni duymamış gibi davranmakta ısrar etti. Bana da hiçbir şey söylememiş gibi davranmaktan başka yapacak şey kalmadı. İşte böyle geçti günüm ve şimdi tayfamın önünde elimde kalemim, gözlerim yaşlı oturuyorum. Birden her şeyi özlemeye başladım burada. Karayı, Cübeyli, İzmir'i, Cenova'yı, Marta'yı, Gregorio'yu bile. Tatsız, tutsuz bir gün. 24 Mayıs. Bugün Tanca Limanı'na demir attık. Cebeli Tarık'ın ve Herakles sütunlarının dışında bir liman burası ve bir süredir İngiltere'ye aitmiş. İtiraf etmeliyim ki bu sabaha dek bunu bilmiyordum. Aslında 200 yıl boyunca burayı zorla ele geçiren Portekiz'in mülkü olmuştu. Ama 4-5 yıl önce Prenses Catherine de Braganza, Kral Charles'la evlendiğinde Drahoma olarak iki yer götürmüş kocasına. Biri Tanca, biri de Hindistan'daki Bombay'mış. Söylendiğine göre Tanca'ya gönderilen İngiliz subayları buradan hiç hoşlanmamışlar ve değersiz bir armağan diye niteledikleri kentle ilgili küçültücü sözler söylüyorlarmış sağda solda. Oysa bana çok sevimli geldi bu kent. Düz ve geniş ana yollarının iki yanında sağlam yapılı evler yükseliyor. Çevreyi alabildiğine baş döndürücü kokular saçan portakal ve limon bahçeleri de gördüm. Akdeniz'in, Atlantik'in pek uzak olmayan çölün ve Atlas dağlarının yakınlığıyla ilişkili yumuşak bir hava egemen bu kente. Başka hiçbir yöre böyle bir dört iklim kavşağında yer almıyor sanırım. Benim gözümde her kralın sahip olmaktan mutluluk duyacağı bir yer burası. Gezerken kralın askerleriyle birlikte kenti terk etmeyi reddeden yaşlı bir Portekizli kent soyluyla tanıştım. Adı Sebastião Magalhães. Şu ünlü denizcinin torunlarından olabilir mi? Hayır, olsa olsa herhalde söylerdi. Dolaşan söylentileri o aktardı bana. Ona göre İngiliz subaylarının, alaylarının tek nedeni krallarının eşinin papacı olmasıymış. Kimileri de bizzat papanın İngiltere'yi kendi dinsel topluluğunu almak için el altından bu evliliği desteklediğini düşünüyorlarmış.